Ayrım 13. Sayfa 115. İtalyan ganimeti. Wilson'dan gelen yeni emirler Yunanistan'daki İngiliz misyonunun üzerine yağmur gibi yağıyordu. İlk önce ve öncelikle Woodhouse'a her türlü İtalyan silahının Elas'ın eline geçmesini, elindeki tüm araçları kullanarak önlemesi emredildi. Kahire'den dönen delegeler Nerayda'da oldukça değişik bir durumla karşılaştılar. İtalyan mahkumlardan oluşturulan yürüyüş kolları, Elas'ın birkaç kilometre ötede kurmuş olduğu esir kampına doğru sürekli bir akış halindeydiler. İtalyanlarla 9 Eylül 1943'te imzalanan barış anlaşmasıyla birlikte ülkenin tüm iç bölgeleri resmen kurtulmuştu. Bu bölgeler aslında kentleri nadiren terk edebilen İtalyanlarca sadece teoride yönetiliyorlardı. Yunanistan'daki tüm Alman güçleri, İtalyanların bıraktıkları silahları ele geçirmek için verilen mücadelede partizanları geride bırakma çabasına girdiler. Alman istihbarat çevrelerinde İtalyan liderliğinin sadece ihmalkarlığından değil, gerçek anlamda ihanetinden de kuşkulanılıyordu. Wehrmacht raporlarında Yunanistan'daki İtalyan birlikleri komutanı General Gelason'un adı ölü adam olarak geçiyordu. İtalyanların birkaç ay içinde tamamen teslim olmalarından endişe ediliyordu ve Almanlar böyle bir durum için hazırlıklı değildiler. Yürürlüğe konan mihver planı gereğince Alman birlikleri İtalya üzerine yürüdüler. Milano, Turin, Bologna ve Roma'yı işgal ettiler. Antifaşist duyguların her türlü açık ifadesine karşı örgütlü bir mücadeleye girişildi. Mihver planının Yunanistan'la ilgili yanı partizanlardan önce davranarak İtalyan 2. ordusunun yerini doldurmaktı. Girit'teki İtalyan birlikleri tek bir silah atmaksızın teslim oldular. Rodos'ta başlayan zayıf bir direniş bir İngiliz destroyerinin ve küçük bir müttefik komando birliğinin desteğiyle kırıldı. Fakat 12 Eylül günü adadaki 40 bin İtalyan askeri çok daha savaşçı 5 bin kişilik bir Alman silahlı gücüne teslim oldu. Korfu'da ve özellikle Kafelonya'da İtalyanlar kendilerini daha enerjik biçimde savundular. Güçlü önlemlerin gerektiği bu bölgede 23 Eylül günü Alman komutanı Herfeld birliklerine sözlü bir bildirimde bulunarak sezonu açtı. Avcılar, önümüzdeki 24 saat sizlerindir. 400 İtalyan askeri vuruldu. Yayılan bir söylentiye göre Almanlar mahkum dolu vagonları Peloponez ile Yunan anakarasını birleştiren yaklaşık 50 metre yüksekliğinde bir demir yolu köprüsünün bulunduğu Korint kanalına yuvarlamışlardı. Elas, Teselya, Rumeli ve Makedonya'nın tüm bölgelerinde hareket halindeydi ve yapılan barış sonucunda boş kalan alanlarda kendi hakimiyetini kurdu. Bir yandan Almanlar, öte yandan Anderteler tarafından kapı kapı izlenen İtalyanlar karşılarına ilk çıkana teslim oluyorlardı. Kaçaklar savaşın yakın zamanda ortaya çıkardığı acı sonuçlara rağmen halktan sıcak bir ilgi görüyorlardı. Ağır hediyelerini, silahlarını yüklenerek köylere ulaşıyorlardı. Tüm bu silahlar ister verilmiş, ister satılmış, ister zorla alınmış olsunlar, yığınlar halinde Andertelere geçiyordu. Birlikler doğrudan Elas'a teslim oldular. Woodhouse her ne pahasına olursa olsun bu durumu önlemek için emir almıştı fakat olaylar onu aşıyordu. Yunanistan'ın en kızıl kasabası Volos'un halkı 8 ila 9 Eylül gecesi radyodan İtalyanların teslim oldukları haberini aldı. Eam'ın derhal kapı kapı dolaşarak harekete geçtiği görüldü. Şafak'ta kasabanın önde gelen kişilerinden oluşan bir heyet İtalyan komutanının karargahına geldi. Komutana yapılan çağrıda, direnişe katıldığı için hapsedilen herkesin serbest bırakılması ve komutanın da tüm birlikleriyle birlikte müttefiklerin safına geçmesi isteniyordu. Bu öneriler, garnizon birlikleri arasında tartışılırken tüm şehre yayıldı ve daha karar verilmeden önce insanlar arasında kardeşçe bir yakınlaşma başladı. Şerefi söz konusu olan İtalyan komutan, sivillere teslim olmak istemiyordu. Meslekten bir subayla konuşmak istedi. Ne yazık ki Elas bölgesinde meslekten subay yoktu. Fakat yakınlarda bir yerde ilerlemiş yaşı Andartelere katılmasına engel olan emekli bir general vardı. Yaşlı general derhal getirildi ve kendisini İtalyan komutanına gururlu bir ifadeyle Andartelerin bölge şefi olarak tanıttı. Beklemekten sıkılan ve sabırsızlanmaya başlayan askerler, Silahlarını ve makinalı tüfeklerini bırakarak kasabayı Pelio düzlüklerine doğru terk etmeye başladılar. Bu arada siviller Volos'taki cephanelik ve depoları boşaltıyor ve ganimeti katırların çektiği uzun karavanların üzerinde dağlara gönderiyorlardı. Pinerolo tümeninin karargahları Trikala kasabasındaydı. General Infante ve kurmayları partizanların yaklaştıklarını seziyorlar fakat bir çıkış yolu bulamıyorlardı. Daha basiretli davranmaya ve andartelere bazı önerilerde bulunma riskini göze almaya karar verdiler. Müttefik saflarına katılmamız için İngiliz danışmanların eşlik ettikleri dağ temsilcileriyle görüşmeye hazırız. Çağrı İngiliz misyonu tarafından ilgiyle karşılandı fakat yapılan öneri Woodhouse için uygun değildi. Infante, Elas'ın kontrolündeki bölgedeydi ve Kahire'den gönderilen emirler son derece açıktı. Elas'a hiçbir şey bırakmayın fakat Woodhouse'un bu durumda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Görüşmelere gidildi. Infante, Storia köyündeki dağ temsilcileriyle görüşmeye giderken tüm kurmayını yanına aldı. Direniş bu beklenmedik ganimeti İngilizlere bırakmaya hiç niyetli olmayan Aris, Elas 1. Tümen'in başkanı ve Yarbay Hills, Woodhouse'un yarı komünist eğilimli olduğundan kuşkulandığı tarafından temsil edildi. Görüşmeler bir tatil havası içinde yapıldı. Görüşmelerin başladığı haberi Trikala'da yayılırken köylüler Infante ve beraberindekilere ziyafet veriyorlardı. İnsanlar neşeli bir sabırsızlık içindeydiler. Tüm stratejik noktaların hala İtalyanların işgali altında bulunmasına rağmen Elas'ın adamları kamyonlarla kasabaya geliyorlar ve bayrak açarak sokaklarda yürüyüş yapıyorlardı. Dünün düşmanları ise kaldırımlarda geziyorlar, kalabalığın arasına karışarak şenliğe katılıyorlardı. Bu arada Almanlar zorlu bir yürüyüşle Trikala'ya yaklaşıyorlardı. Askeri güç bir SS alayı tarafından desteklenen çeşitli birliklerden oluşturulmuştu. Almanlar Elas'ın saldırılarıyla birkaç kez durduruldularsa da Kalabaka ve Kardizsa kasabalarını yeniden ele geçirmeyi başardılar. Saldırı son kez Kalabaka ve Trikala arasındaki yol üzerinde durduruldu. General Infante, kendisi için ikiz köpek balıkları olan Elas ve Almanlar arasında parçalanmak istemiyorsa derhal safını belirlemek zorundaydı. Anlaşma 13 Eylül'de imzalandı. Sarafis ve Raftolopoulos anlaşmayı Elas adına onayladılar. Görüşmeler sırasında gelen ve oldukça sinirli görülen Woodhouse, İngiliz misyonu adına belgeyi imzaladı ve şu cümleyi ekledi. İtalyanlar başlangıç olarak ayrı birimler içinde tertip edileceklerdir. Fakat tümen yakın gelecekte yeniden oluşturulacak ve Teselya kesimini kontrol etmekle görevlendirilecektir. Woodhouse, tek amacı bir an önce ateş hattının dışına çıkmak olan bir tümenin böyle bir görevi yerine getirebileceğine inanmış olabilir miydi? O anda esas sorun Alman kolunu Porta'da tutan engeli güçlendirmekti. Porta, Teselya düzlüklerine açılan, girişe hakim dar bir geçitti. Almanlar, andertelerin tuttuğu gri renkli iki dikey kaya kümesiyle karşı karşıyaydılar. Partizanlar bir süre cehennemi bir bombardıman altında konumlarını güçlükle korudular. Fakat Ağustos'taki İtalyan süvari alayının Elas birliklerine teslim ettiği, isteyerek değil, 105 milimetrelik silahların gelmesiyle savaşın gidişi değişti. SS alayı topçu ateşi karşısında bir daha ilerlememek üzere geri çekilmek zorunda kaldı. Pinerolo tümeninden ödünç alınan birlikler bu savaşta asla belirleyici bir rol oynamadılar. Anlaşma gereği silahlarını muhafaza etmelerine izin verilen askerler partizan savaşı deneyimine sahip değildiler ve artık başka bir güce bağlı olmalarının mantıksal sonucu olarak kendi güvenliklerinden başka bir şeyle pek ilgilenmediler. Yine aynı mantığın uzantısı olarak çoğu kendilerini savaş esiri olarak gördüler ve silahlarını Elas'a teslim ettiler ve Nereida kampına gönderilmelerini sağladılar. Woodhouse öfkeliydi. 13 Eylül 1943'te reddedilmiş Kahire heyetini Yunanistan'a geri getiren Dakota, Nereida iniş alanının bitiminde son bir sarsıntıyla durdu. 6 direniş delegesi, Tussoderos ve İngilizlerin manevraları karşısında birleşik bir dağ cephesi oluşturmayı başarmışlardı. Artık eve dönmüşlerdi. Fakat gerilla güçleri parçalanmış, direniş bölünmüş durumdaydı. Dağ ve Orta Doğu politikacıları arasında oluşturulmaya çalışılan ulusal birlik boşa çıkmıştı. Şimdiki durumda Dağın Birliği, İtalyan ganimetinin görülmemiş ölçüde kapışılmasıyla ve Yunan topraklarına müttefiklerin müdahalesiyle tehdit ediliyordu. Promaglu uçaktan iner inmez Aris'i görmeye gitti. Elas başkanı, İtalyan silahlarının çoğunu kendisine ayırmıştı ve hemen her gün Edes müfrezeleriyle anlaşmazlığa düşüyordu. Gerilim kopma noktasına varmıştı. Aris, kural olarak savaş alanındaki hasımlarına karşı ılımlı değildi. Sıkıştığı zaman acımasızca davranabilirdi. Fakat dağ güçleri arasında bir çatlağın yaratacağı sonuçları da biliyordu. Giderek kötüleşen durum hakkında duyduğu endişeyi önde gelen hasmının siyasi temsilcisine açmaktan çekinmedi. Ne pahasına olursa olsun kendi aramızda savaşmaktan kaçınmak zorundayız. Fakat Zervas bela arıyor, kendi oyununu oynuyor, krala karşı saf tutmuyor. Direniş ancak cumhuriyetçi bir temel üzerinde birlik kurabilir. Promaglu, Kahire'de önemli bir şey öğrenmişti ve Edes'i İngiliz politikasının bir aracı olmaktan kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıydı. Onun bir kez daha durumu düşünmesini sağlayacağım. Partizanların gözünde Aris hala dağların tartışmasız lideriydi. Zervas'la bir anlaşmaya girmesi halinde tüm örgüt onu izleyecekti ya da o böyle olacağını düşünüyordu. Zervas'a söyle, küçük bir köyde onunla görüşmeye hazırım. Herkesin içinde konuşacağız. Monarşiye karşı çıkmayı kabul ederse anlaşırız. Promaglu bir hafta içinde yanıt getireceğine söz verdi ve Zervas'la görüşmek üzere Nerayda'yı terk etti. Bu arada Churchill, müttefikleri Korfu'ya çıkarma yapmaya zorlayacak bahaneyi buldu. Adadaki İtalyanlar ve Almanlar birbirlerinin boğazına sarılmışlardı ve İtalyanlar ancak acil bir müdahaleyle katliamdan kurtarılabilirlerdi. Wodehouse, Larisa'daki Alman garnizonuna saldırarak ve oradaki havaalanını tahrip ederek bu harekata katılma emrini aldı. Bu bir fırsattı. Wodehouse, Pinerolo tümeninin tamamen İngiliz misyonunun emri altında olduğunu göstermek istiyordu. General Infante ile birlikleri hazırlamasını emretti. İtalyanların, adamlarının savaşma gücü hakkında besledikleri kuşkulara rağmen birlik hazırlandı. Ve Larisa havaalanına doğru harekete geçildi. Harekat tam bir fiyasko oldu. İlk hafif çarpışmalar başladığı anda birlik dağıldı ve İngilizlerce kendilerine emanet edilen tüm tahrip ekipmanını terk etti. Churchill ve Stalin tarafından Tahran'da belirlenen harekatın Yunanistan'la ilgili bölümünün dışında yer alan bazı nedenlerden ötürü Korfu çıkarması hiçbir zaman gerçekleştirilmeyecekti. Pinerolo tümeninin savaşçılık ruhundaki azalma Wodehouse'u derinden endişelendirmişti. Tümen ileri ölçüde bir çürüme durumundaydı ve silahlarını kullanacak yerde Elas'a teslim etme eğilimindeydi. Birliği Epirus'a nakletmeye çalıştı. Birlik orada dağılırsa silahlar Elas'ın komşu bölgelerine kolayca hakim olabilecek durumda bulunan Zervas'ın eline geçebilirdi. Tam bu sırada Elas Merkez Komitesi zor bir çizgiyi kabul etmeye başladı. Kahire toplantılarından sonra iki yön belirmişti. Biri, dağı birleştirmek ve ortak bir direniş cephesiyle İngilizlerin manevralarını göğüslemek ve Orta Doğu'da başlayan işe devam etmekti. Promaglu'nun Aris ve Zervas arasında gerçekleştirmeye çalıştığı toplantı bu konuda mükemmel bir ilerleme sağlayabilirdi. Diğer yol, kurtuluşun acilen gerçekleştirilmesini sağlamak, Zervas ve İngilizlerin uzlaşmaz tutumlarını eşit ölçüde inatçı bir tutumla karşılamak ve direnişin yönetimini tek elde toplayarak iktidar mücadelesini başlatmaktı. Bu ikinci çizgi Ekim ayından sonra Merkez Komitesi'ne hakim olmaya başladı. 15 Ekim'de Atina'dan gelen direktifler doğrultusunda hareket eden Elas Yüksek Komutanlığı, Aris'in Zervas'la görüşmesine artık gerek kalmadığına ve Elas'ın Pinerolo tümeninin cephanesine el koymasına karar verdi. Elas, 1. tümenin tamamını birkaç hafta önce Almanlarla çetin bir savaşın yapıldığı Porto çevresinde topladı ve bölgedeki tüm ihtiyatı seferber etti. Gri bir sis dağ taraflarını ve bağlıkları karartıyordu. Sesler bir önceki günden beri devam eden yağmurun altında dağılıyordu. İtalyanlar bir tuzağın kendilerine doğru yaklaşmakta olduğunu hissettiler. Silah bırakılması emredildi, beklenen şey olmuştu. Birlikler güçlük çıkarmadılar, rahatlamış gibi bir halleri vardı. Harekat yaklaşık 2 saat sürdü. İrtibatı kesilmiş birkaç bölük ve Ağusta süvari müfrezesi şafak sökene kadar bir ilke meselesi olarak direndiler. Elas, kendisine büyük bir üstünlük sağlayan modern silah ve ekipmana sahip oldu. Böylelikle İngiliz misyonuna ve Zervas'a karşı da savaş ilan edilmiş oluyordu. İngilizler tepki göstermekte gecikmediler. Elas'a yardımı kestiler ve ellerinde bulunan İtalyan esirlerini serbest bıraktılar. Nerayda kampını terk etmek zorunda kalan bu güruh, birkaç ay sonra Almanların kış saldırısına katılacaktı. Elas'ın ve yerli nüfusun dağlarda gösterdikleri tüm çabalara rağmen İtalyanlar kendilerini dramatik ve son derece kötü bir durumda bulacaklardı. Elas yönetimi ele alıyor. Eam Elas çizgisinin sertleşmesi, Merkez Komitesi'nin daha biraz daha yaklaşmasına yol açtı. Tizimas'ın onları ikna etmek için son ve boşa giden çabasından 6 ay sonra Siantos ve Ioannidis kendiliklerinden Atina'yı terk etmeye karar verdiler. Merkez Komitesi, Nisan ayında harekete geçmiş olsaydı, KKE gerilla ve kurtuluş mücadelesiyle uyum sağlayabilecek yeni bir boyut kazanabilirdi. İhtiyarın ve beraberindeki Eminence Gris, bak sayfa 44. Güz başında direnişçilere ulaşmaları aynı etkiyi yaratmaktan uzaktı. Gerçi politik savaş şimdi ansızın başlamıştı. Fakat Merkez Komitesi'nin dağa yöneliş nedeni güçlenmek değildi. Tam aksine amaç gerillaya hakim olmak ve onu ortodoks çizgiyle uyumlu biçimde yeniden düzenlemekti. Aris ve Kapetanios'un attıkları adım bu programın bir parçası haline geliyordu. İngiltere'nin gönderdiği son bir bölüm, ikmal malzemesi Aris'in mıntıkası olan Rumeli Dağları'ndaki Mavrolitr Hari yakınlarına indirildi. Kapetanyoslar ikmal sırasında hazır bulundular. Onlar için doğal sistem ekipmanın yetkililer ölçüsünde paylaşılmasıydı. Nikiforos, Diamantis, Orestis ve Belis tanınmış partizan liderleriydiler ve yetkileri tüm ülkede kabul edilmekteydi. Yükler aceleyle açıldı. Bunların birinden yeni savaş üniformaları çıktı. Bunların direnişin elit birliğini ve saygın gücünü oluşturan Aris ve adamlarına verilmesi oracıkta ve çoğunlukla karara bağlandı. Aynı akşam kara kalpaklılar yeni takımlarını giydiler. Kapetanyos'un etkisinin Merkez Komitesi'nin yıldızını söndürmesine artık izin verilemezdi. Değerlerin yeniden geçerli kılınması görevi Rumeli bölgesi politik komiseri Maniatis'e düştü. Komiser hemen ertesi gün güvenilir adamlarından biri olan Lefterias'ı gönderdi. Görevi üniformaları geri almak ve onları bu konuda karar verme hakkına sahip olan Rumeli komitesine teslim etmekti. Olay yüzeyde birkaç süslü üniforma dışında hiçbir şeyle ilgisi olmayan önemsiz bir meseleydi. Fakat Aris herkesin içinde üniformalarıyla dolaşan adamlarına soyunmaları için emir vermek zorunda kalmıştı. Yapılan hakaret sadece Aris ve adamlarına değil, kendi gözünde de bir efsane olan tüm Elas'a yapılmıştı. Aris verilen emri tartışmadı, kılını bile kıpırdatmadan itaat etti ve adamları ıskartaya çıkarılmış paçavralarını yeniden giydiler. Fakat Kapetanyoslar basit bir üniforma hikayesinin ötesinde bir şeyler olduğunu seziyorlardı. Küskünleşmişlerdi. Üniformalar el değiştirirken Aris, Tızavelas'ı yanına alarak köyü terk etti. Yunanistan'ın her yerinde, ağaçların altında, rıhtımlarda, caddelerde görülebilen türden hasır sandalyeler, birkaç dükkanın, postanenin ve kahvenin bulunduğu meydandaki yapıların önüne sırayla dizilmişti. Aris ne yapsa sıkılmış dişlerini gevşetemiyordu. Bir masa seçti, sandalyelerden birine oturdu. Tızavelas onun donmuş profilini seyrediyordu. Yakıcı ve sert tadıyla Uzo bile Aris'in ifadesini yumuşatmadı. Hiçbir canlılık belirtisi göstermiyordu. Birbiri ardı sıra 10 bardak içti. Şişe boşalmıştı. Karşı konmaz bir çığlık atma isteği duyan Tızavelas gözlerini ufka dikmişti. Alkol etkisini gösteriyordu. Çaktırmadan Aris'e bir göz attı. Hiç konuşmamış ve kımıldamamıştı. Fakat yanakları ve sakalı gözyaşlarıyla ıslaktı. Dayanılmaz bir şeydi bu. Tızavelas yerinden kalktı ve Orestis'i getirmeye gitti. Orestis, politik komiserlere karşı asla esnek tavır almamış ve onların birlikler üzerindeki yetkilerine her zaman muhalefet etmiş olan, Orestis'in kötü bir komünist olmasına rağmen çok iyi bir kapetanyos olmasıydı. Bu konu tartışma götürmezdi. Aris'in hala gözyaşlarıyla ıslak yüzü, onun baş eğmez mizacının ani bir öfkeyle patlamasına neden oldu. Aris, hep birlikte gidecek ve o emri iptal edeceğiz. Tek bir düğme bile vermeyeceksin. Aris hiçbir şey söylemedi. Bürokratların kibirli ve yukarıdan disipliniyle yeni bir disiplin tavrı arasında seçim yapmak durumundaydı ve sanki sessiz kalarak olanca gücünü toplamaya çalışıyordu. İonidis'i bilmez misin? Onun düşüncelerine ve duygularına güvenin var mı? Asla. Siontos'u tanırsın. Ona güvenir misin? Beni yalnız bırakın. Dinle, dedi Orestes. Kutvistlerin parti üzerindeki egemenliği eski hikayedir. Bu Elas'tan önceydi. Eski ahit. Şimdi yönetim biz Kapetanyosların elinde. Aris ona baktı. Sen delirmişsin. Hiç de değil. Yapmamız gereken şey budur. Sen kabul edersen diğerleri izler. Merkez komitesindeki şefleri çağırtırız. Gelirlerse hepsini içeri atar, her şeyi yazılı olarak onaylatırız. Kapetanyoslar olarak merkez komitesinin içinde yer almalıyız. Bu ilk adım olur. Daha sonra her şeyi öyle bir ayarlarız ki merkez komitesinden Elas'ın onayı olmaksızın hiçbir karar çıkmaz. Yugoslavya örneği bu önerilerin hiç de çılgınca olmadığını gösteriyordu. Nedir ki Yunanistan'da Elas, Komünist Partisi'nin dev bir uzantısı olmaya mahkum edilmişti. Parti liderleri onu tarihsel koşullara uygun yeni ve yerel bir doktrinin temeli olarak görmeyi reddetmişlerdi. Bu sırada, yani 1943'ün sonunda, Karagoris çapında adamların desteklediği, Aris'in iktidarı ele geçirmeye yetecek ve değişimi de beraberinde getirecek bir halk desteğini sağlayabileceği anlaşılıyor. Fakat onu durduran müthiş bir engel vardı. Aris, Metaxas'ın pişmanlık belgesini imzalamış biriydi. Emirlere bir kez itaatsizlik etmişti, aynı şeyi tekrarlamak istemiyordu. Kendi mücadele çizgisine rağmen itaat etmişti ve itaat etmeye devam ediyordu. Parti buna asla razı olmaz. Partinin kutsamasını isteyen kim? Orestes neredeyse bir darbe öneriyordu. Neredeyse buraya gelmek üzereler, onlara her istediğimizi yapabiliriz. Aris'in sesi yeni bir anlamla yüklüydü. Bütün bunları söylediğin için şimdi sana ne yapayım, öldüreyim mi? Bizler artık kan kardeşleri olduk. Seni partiye rapor mu edeyim? Hayır, hiçbirini yapamam. Dinle, dedi Orestes. Böyle davranmaya devam edersen ne yaparım biliyor musun? Ortaya çıkar ve bütün bunları bana telkin edenin sen olduğunu herkese söylerim. İçinden bütün bunları kabul ettiğini biliyorum. Bana inanırlar çünkü ben pişmanlık belgesi imzalamadım. Bana seni öldürmemi söylediler. Ben de bunu reddederim. Diğerleri de uyarlar. Aris sandalyesini devirerek ayağa fırladı. O belgeden söz etme. Bu işe girişmenin tam zamanıdır. Burada belgeden ötürü seni lanetleyecek kimse yok. Kimse senin imza koyduğunu bilmiyor. Onun adı Thanasis Kalaris'ti. Onlar burada sadece Aris'i tanıyorlar. Kaistakis'in de durumu aynıydı. Ali Paşa'nın emrine girmeyi kabul etti ama yine de bağımsızlık kahramanı oldu. Kes sesini yoksa seni öldüreceğim. Orestes oradan ayrıldı. Aris'in Elas'ı Merkez Komitesi'nin değirmen taşı olmaktan kurtarmak için hiçbir şey yapmayacağını artık biliyordu. Doğruca Lefterias'ı görmeye gitti. Son bir başkaldırma hareketinde bulunmak istiyordu. Aris'in adamları üniformalarını neden çıkardılar? Parti kararıydı, diye söylendi komiser. Biz partili değil miyiz? Üniformalar Aris'e geri verilecek. Git ve patronun Maniatis'e Kapetanyosların neye karar verdiklerini söyle. Aris üniformaları geri aldı. Kapetanyoslar darbeye daha bir yaklaşmışlardı.